8 Mayıs çarşamba sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Her sabah olduğu gibi yine gündemdeki başlıklarla başlıyoruz programımıza. Kuveyt'le Türkiye arasında 6 anlaşmaya imza atıldı. Özgür Özel Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti ve görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi. Aynı zamanda Özgür Özel kendi adaylığımı dayatmayacağımdan herkes emin olsun diye bir açıklama yaptı. Devlet Bahçeli ise grup toplantısında Taksim ısrarı niyedir, buradaki amaç nedir dedi. Grup toplantılarına da bakacağız önümüzdeki dakikalarda. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Refah'a yapılacak bir harekat tüm dünyayı etkileyecektir diyor Dışişleri Bakanlığı. Amerika Birleşik Devletleri de Refah'a bir kara hareketinin yanında olmayacaklarını söylüyorlardı. Böyle bir harekata onlar da destek vermeyeceklerini ifade ediyorlardı. Ekrem İmamoğlu, Avrupa'yı vahşete dur demeye çağırıyorum dedi. İsrail konusunda, Gazze konusunda bu mesajı verdi. 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını dün bakan açıkladı ve mülakata da devam edilecek. Onu da anlamış olduk bu açıklamayla beraber. Türkiye'de uzaktan veya esnek çalışma modelleri gelecek. Buna ilişkin bir çalışma yapılıyor. KDV oranlarının artırılmasına yönelik bir çalışma bulunmamaktadır dedi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, böyle bir açıklama geldi. Son günlerde yine konuşuluyordu KDV oranları artırılacak mı diye. Uluslararası Göç Örgütü'nün bir raporu var. En fazla mültecinin yaşadığı ülke Türkiye görünüyor bu göç raporuna göre. Seçil Erzan davasında bir şikayetçi daha çıktı ortaya. 150 bin dolar verdiğini söyledi. Kendisinin de geçtiğimiz günlerde yeni bir şikayetçi haberi daha gelmişti. Dolayısıyla bunlar da dosyaya giriyor. Seçil Erzan hakkında istenen ceza sürekli olarak artıyor. Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi. Edildi ama tartışmalı bir iddianame. Neden böyle? Birazdan bunları paylaşacağız. Okuldan atılan Irak uyruklu öğrenci okul müdürüne kurşun yağdırdı ve maalesef okul müdürü hayatını kaybetti. Antalya'daki teleferik kazasında iddianame tamamlandı. Neler var, kimlerle ilgili ne gibi cezalar isteniyor, bunlara da bakacağız. Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi gece saatlerinde. Depremi yaşayan hisseden herkese geçmiş olsun. Bu akşam Euroleague'de Monaco-Fenerbahçe maçı var. Evet, artık son maç, seride durum biliyorsunuz 2-2. Bu karşılaşma saat 20'de başlayacak. Ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin bir açıklama geldi. 2400 deplasman taraftarı, yani Fenerbahçe taraftarı, bu maçı tribünden izleyebilecek. Hemen bir de programın başında finans tablomuza bakalım ki dolar şu anda 32 lira 26 kuruş, euro 34 lira 66 kuruş, gram altın 2405 ve çeyrek altın 3970 lira olarak görünüyor. Ama bir de bankaya ve serbest piyasaya bakacak olursak dolar 33 lira 43 kuruş, euro 35 lira 91 kuruş, altının gramını 2520 lira olarak görüyoruz. Yani şu anda çeyrek altın da 4400-4500 lira civarındadır. Borsa İstanbul dünü de 10.000 puan üzerinde kapattı yine. 10.336 puanla kapandı BIST endeksi. Bugüne nasıl başlayacak takip edeceğiz. Bitcoin'de 62.423 dolar karşılığını görüyoruz. Aşağı yukarı %1,5'luk bir düşüş var Bitcoin'de. Kısaca başlıklarımız böyle, sadece bu kadar değil sevgili dinleyiciler. Örneğin 8 ilde düzenlenen Mahzen 39 operasyonlarında 33 şüphelinin yakalandığını söylüyor İçişleri Bakanı. Ali Yerlikaya'nın bir açıklaması oldu yine sabah erken saatlerde. Birçok başlığımız var. Bunlardan bir tanesi, hemen onunla başlayalım. Kuveyt'ten Türkiye'ye bir ziyaret vardı. Bu ziyaretin aslına bakarsanız şöyle bir önemi vardı. Şöyle öne çıktı. 7 yıl aradan sonra Kuveyt'ten Türkiye'ye emir düzeyindeki ilk ziyaret niteliğini taşıyordu bu. Bunun dışında ne oldu derseniz, açıkçası Kuveyt emiri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın fotoğrafları vardı. El ele yürüdükleri fotoğraflar vardı. Yani böyle bir samimiyet yansıdı bu fotoğraflardan, görüntülerden. Ha, bunun dışında 6 tane de imzalanan anlaşma var sevgili dinleyiciler. 6 ayrı anlaşmaya imza atıldı. İşte burada çevre şehircilikle ilgili de var. Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü ile ilgili var. Ticaret Bakanlığı ile ilgili var. Yine AFAD'la ilgili imzalanan bir anlaşma var. Savunma Sanayi Anlaşması var. Bunları görüyoruz Türkiye ile Kuveyt arasında imzalanan anlaşmalar olarak. Bu arada dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir paylaşımı vardı. Ekonomiyle ilgili bir mesaj verdi. Vatandaşa diyelim verdi bu mesajı. Ekonomide hedeflere ulaşmak için para, maliye ve gelirler politikalarını ve programı uyum içinde kararlılıkla yürüttüklerini söyledi. Ve amaçlarının da geçici rahatlamalarla sorunu ötelemek ya da popülizme meyletmek değil, 85 milyonun tamamı için kalıcı refah artışını sağlamak olduğunu yazdı. Yani tabii ki geçici rahatlamalarla sorunu ötelememek lazım, doğru. Sorunu çözecek müdahalelerde bulunmak gerekiyor. Ama bu sorun nereden çıktı, neden çıktı? Yani madem ki bu sorunun çözümü şu anki iktidarın elinde, şu anki iktidar neden bugünlere getirdi Türkiye'yi? Bu da ayrı bir konu tabii. Biz getirdik, biz yaptık, biz çıkarırız diyor. İktidarın şu anda genel görüşü bu. Yani biz getirdiği söylemiyor da daha önce biz çözdük, yine biz çözeriz diyor. Yani bir başka iktidardan devralınmadı tabii ki, biliyorsunuz. Aynı siyasi parti devam ettiriyor şu anda çalışmalarını. İşte bugünlere nasıl geldik? Ekonomiyi kimler yönetti de kimlerin istekleriyle, çabalarıyla bugüne getirildi ekonomi? Bu hayat pahalılığı karşımızda nasıl böyle duruyor? Enflasyon nasıl buralara kadar yükseldi? Ki reel enflasyonu daha farklı hissediyoruz, biliyorsunuz, TÜİK verilerinin ötesinde. Bunların hepsini bir düşünmek gerekiyor ki vatandaş da bunları düşünüyor zaten. Ya yani düşünmediğini zannediyorsunuz bazen ama düşündüğünü çok net bir şekilde İşte birdenbire bir seçimde ortaya koyuyor. O seçimden CHP'yi birinci parti olarak çıkartıyor. CHP demişken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. 45 dakika süren bir görüşme oldu. Özgür Özel'den daha sonra bir açıklama geldi. Bahçeli ile karşılıklı yapıcı değerlendirmeler yaptık. Olumlu ve verimli geçti bu görüşme diye bir açıklama yaptı. Diyor ki, hem ev sahipliği hem de görüşmedeki fikir alışverişleri, geçmiş tecrübeleri, geçmişte Türkiye siyasetinde şahit olduğu bazı gelişmelerden yaptığı kıymetli aktarımlar için, istifade ettiğimiz görüşler için kendisine teşekkür ediyorum dedi. Sayın Bahçeli ile seçim sonuçlarını samimiyetle değerlendirdiğimiz, kendisinin değerlendirmelerini memnuniyetle dinlediğimiz, tebriklerini kabul ettiğimiz ve son derece yapıcı şekilde bu değerlendirmeleri gerçekleştirdiğimizi paylaşabilirim diyor Özgür Özel. Yani iddia o ki, yani şöyle bir iddia var, ne kadar doğrudur bilinmez ama siz göreve geldikten sonra CHP'de bir hareketlenme oldu gibi bir ifadesi olmuş Devlet Bahçeli'nin, duyumlar arasında bunlar da yer alıyordu. 10 bin liralık emekli maaşıyla geçinmenin imkansızlığı noktasında görüşlerimizi ifade ettik. Asgari ücretin eridiğini söyledik diyor. Atanmayan öğretmenlerden staj ve çıraklık mağdurlarına, kademeli emeklilik beklentisinden uzman çavuşların, emekli astsubayların sorunlarına kadar pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk diyor. Böyle bir açıklama yapıyor. Bu da yine 7 yıl sonra bir ilk niteliğinde olmuş bu görüşmede. Aslına bakarsanız anladığım kadarıyla meclisteki makam odaları birbirinden 50 metre falan uzaklıkta. Yani makam odaları birbirine çok yakın ama 7 yıl boyunca CHP Genel Başkanı ile MHP Genel Başkanı birbirlerinin odalarına gidip görüşmemişler bile. Şimdi 7 yıl sonra bir ilk yaşandı deniyor. Şimdi bunlar çok özel ve önemli haberler olarak veriliyor. Flash haberler olarak veriliyor. Basın yakından takip ediyor. Neden flash haber? Çünkü bir araya gelemedikleri için. Yoksa hiç bence flash bir haber olmamalı. Yani 50 metre ötesinde oda varsa, ki 50 metreyi geçtim yani, aynı binada makamları varsa, makam odaları varsa, olmasa bile birbirlerini iki siyasi partinin lideri, genel başkanı ziyaret edebilir. Ya etmelidir de zaten. Yani bir diyalog oluşmalı. İşte görüşmüyorum, görmem, dinlemem, anlamam vesaire falan olmamalıydı zaten seneler boyunca. Ama senelerce bu böyle devam etti. Bugünlere nasıl geldik? Yani bugünlere derken bu görüşmeme günleri, karşı tarafı dinlememe, anlamama günlerine nasıl geldik? Şimdi yeni yeni siyasette bu yumuşama tarzını görüyoruz. Yani iletişim tarzını görüyoruz, aynı fikirde olunmasa bile. Neyse ki böyle bir şey başladı. Yani Özgür Özel'in bir talebi olduğu, Erdoğan kabul etti, görüştüler. İşte orada yok boş koltuk, o bu falan mesajlar, her neyse bunları bir kenara bırakalım. İşte şimdi Devlet Bahçeli ile böyle bir görüşme gerçekleşti. Yani siyasi parti genel başkanlarının birbirlerini ziyaret edip bir şeyler istemelerinin veya kendi görüşlerini iletmenin gayet normal olduğunu düşünüyorum. Ya bu ülke zaten böyleydi. Yıllar öncesinde böyleydi. Hani o görüyoruz ya işte ne bileyim Mehmet Ali Birand'ın yaptığı programlar vesaire falan. İşte Demirel'in, Ecevit'in, Erbakan'ın hepsinin bir arada olduğu, oturduğu masalar. Özal'ın birbirlerine söz verdikleri, birbirlerini saygıyla dinledikleri, birbirlerine hakaret etmedikleri, bağırmadıkları o günleri yani yaşamayanlar en azından bu videolardan görüyordur. Şimdi Özgür Özel'den dün çok bence daha önemli bir mesaj çıktı. Adaylığım konusunda diretmeyeceğim dedi. Bakın bu çok önemliydi. Birilerinin tükenmekte olan iktidarına tekrar fırsat vermek gibi bir hata yapmayacağımdan herkes emin olsun dedi. Şimdi bu en önemli mesajlardan bir tanesiydi. Ki bunun içerisinde kendi adaylığımı dayatmayacağımdan da emin olun dedi. Yani diyor ki Cumhurbaşkanlığı konusunda kendi adaylığımı ben dayatmayacağım. Birilerine fırsat vermeyeceğiz diyor. Bundan emin olun diyor. Bir hata yapmayacağım diyor. Çok net söyledi bunu. Kesin bir dille. Ha tabii şunu söyleyeyim. Yani süreç çok farklı ilerleyebilir, işleyebilir. Ama netice itibariyle şu mesajı veriyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi dönemi geldiğinde ille genel başkan olarak ben aday olmam. Ben kim kazanacaksa, CHP adına kim iyi olacaksa veya işte ülke adına kim iyi olacaksa onu destekleyeceğim mesajını veriyor. Bu zamanı geldiğinde Ekrem İmamoğlu mu olur, bir başka isim mi olur bilmiyorum ama neticede bu mesajı veriyor. Ha yıllar içerisinde süreç nasıl ilerler, nasıl gider? Çünkü şunu da görebiliyoruz. Belli ki bazı kesimler için birilerini yarıştırmak hedef olacak. Yani bu belki de rakipler için olacak. Belki de yine CHP içinden birileri için böyle bir hedef olacak. Yani ne gibi? İşte denecek ki mesela Özgür Özel sen genel başkansın. Belki de bu önümüzdeki süreci 4 yılı çok iyi götürecek Özgür Özel. Şu an iyi başladı. Ve belki de denecek ki sen genel başkansın. Sen getirdin bu sürece, sen aday ol denecek. Anketler yapılacak. Belki de denecek ki işte Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'in önünde çıkıyor. Ekrem İmamoğlu aday olsun denecek. Belki denecek ki bir dakika Mansur Yavaş var, o da aday olabilir denecek. Yani bir defa CHP içerisinden böyle farklı adaylar olsun isteyenler olacağı gibi dışından yani rakipler tarafından da şöyle bir güç bölünmesi dağılması olsun görüşüyle bunlar ortaya yavaş yavaş konacaktır. Bu 4 yıl içerisinde ki özellikle son dönemde bunları görürüz. Ama o nedenle şimdiden vermiş olduğu bu mesaj önemliydi. Devam ediyoruz. Şöyle devam edelim. Bir başka konu var. O da Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi. Şimdi bu iddianame bir defa üzerinde tartışma olunan bir iddianame. 22 şüpheli hakkında hazırlanan bir iddianame, bu kabul ediliyor. Eski Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı biliyorsunuz. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesiydi Sinan Ateş. Bir defa aile yani eşi bu iddianamenin tartışmalı bir iddianame olduğunu söylüyor. Hatta öyle de söylemiyor. İddianame adı verilen içi boş kağıt parçasının kabul edildiğini büyük bir üzüntü içerisinde öğrendim diyor. herkes, yani herkes derken en azından basında bunu merak edenler var, araştıranlar var. Bugün açın İsmail Saymaz'ın Sözcü'de yazısını okuyun. Sinan Ateş'in tetikçisini taşıyan çakarlı Audi kimin başlığını taşıyor? İşte bu plaka tanıma sistemlerine siyah Audi takılmış mesela. Şimdi daha sonra çakar takmışlar vesaire falan filan. İşte bu siyah Audi kimin? Yani bunun ardında arkasında kimler var? Zaten Sinan Ateş'in ailesi de eşi de bunu öğrenmek istiyor. Yani sıradan bir cinayet. Zaten sıradan bir cinayet olmaz. O da kabul edilemez ama ardında arkasında kimler vardı? Yani azmettiren kimlerdi? Destekleyenler kimlerdi? Sonra bunu koruma altına alanlar kimlerdi? Özgür Özel Devlet Bahçeli ile görüştüğünde Ayşe Ateş'in de mesajını iletmiş. Yani öyle bir bilgi geldi. Bu arada Devlet Bahçeli de iddianamenin kabul edilip hemen yargılamanın başlatılması gerektiğini söylüyordu. Kimin elinde hangi bilgi ve belge varsa mahkemeye sunmalıdır diyor. Yani bir bilgi belgeniz varsa mahkemeye sunun diyor. Yani buradan şunu anlıyoruz, yani aksi takdirde bir bilgi belge yoksa konuşmayın. Varsa sunun mesajını veriyor. Buradan bunu anlıyoruz. Ve devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. İyi Parti'de Alaşehir ilçe başkanı ve 7 ilçe yöneticisi CHP'ye katılmış. Evet, Manisa İyi Parti Alaşehir ilçe başkanı Volkan Bozdağ'la 7 yönetim kurulu üyesi görevlerinden ve partilerinden istifa etmiş, CHP'ye katılmış. Şimdi neden böyle bir haberi verdim? Onun sebebi şu. Son günlerde, yani özellikle seçimden sonra, yerel seçimlerden sonra İyi Parti'de birçok istifa duyuyoruz. Dün de yine buna benzer bir haber vermiştik. İyi Parti'nin üst düzey isimlerinde de istifalar var ve onlar da CHP'ye geçiyorlar. Şu anda CHP'ye doğru bir geçiş var. Yani güçlü olan siyasi partiye doğru, yerel seçimlerden birinci çıkan siyasi partiye doğru bir geçiş var. Bunu anlıyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi ateşkes görüşmeleri devam ediyor. İsrail ve Hamas heyetinin Kahire'de olduğu bilgisi var ki zaten Netanyahu bir heyet göndereceğiz diyordu. Ama şunu söylüyor İsrail, daha doğrusu İsrail demeyelim de İsrail Başbakanı Netanyahu söylüyor bunu. Hamas'ın teklifi İsrail'in temel taleplerinin çok altında diyor. Ve dolayısıyla şu anda saldırılara devam ediyor İsrail. İsrailli vatandaşlar sokaklara çıktı, saldırıları durdur dediler İsrail hükümetine. Böyle bir tepki var. Yani İsrail vatandaşından da böyle bir tepki var. Fakat hükümet, İsrail hükümeti, hatta savaş kabinesi deniyor ya, saldırılara devam kararı alıyor. Refah'ı şu anda havadan vurmaya devam ediyor. Refah'a bir kara harekatı olur mu? İşte bu noktada da birçok uyarı var. Amerika Birleşik Devletleri'nin de uyarısı vardı. Biz bunu desteklemeyiz, yanında olmayız mesajını veriyordu. Dışişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye'den, Sözcü Öncü Keçeli'den gelen bir açıklama oldu ki İsrail'in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır. Refah'a yapılacak bir harekat tüm dünyayı etkileyecektir dedi. Yani tabii bu bölgeyi değil dünyayı etkiler diyor ama zaten şu anda dünya etkilenecek olsaydı etkilenirdi. Yani Gazze'ye yapılan onca saldırıdan sonra gelen verilere göre 35 bin kişi hayatını kaybettikten sonra hala daha dünya tepkisiz kalıyorsa, yani Refah'a yapılacak bir saldırıdan sonra da dünyanın çok tepki vereceğini sanmıyorum ben. Öyle değil mi? Ekrem İmamoğlu diyor ki Avrupa'yı ve insani değerlere önem veren tüm ülkeleri bu vahşete dur demeye çağırıyorum dedi. 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine askeri harekat başlatmasını yine izlemekle mi yetineceğiz dedi. Yani izleniyor. Hep söylediğim şey sürekli, yani bunu bu saldırılar başladığı günden bu yana aylardır söylüyorum. Hadi ilk günlerde dedik ki dur bakalım ne olacak. Sonra dedik ki herkes izliyor. İsrail bildiğini yapacak belli. Ve İsrail bunu destek alarak yapıyor. Yani İsrail'e bir engel var mı? Yani mesela işte çeşitli açıklamalar geliyor. Biz desteklemiyoruz. İşte şu an saldırılarını desteklemiyoruz. Yanında değiliz. Evet, saldırmasa daha iyi olur falan mesajları geliyor. Bir ağır yaptırım, o bu falan filan, böyle şeyler var mı? Yani İsrail'i köşeye sıkıştıracak bir hareket var mı? Yok. Türkiye bile Yani Filistin'in ilk günden beri senelerdir yanında duran Türkiye bile İsrail'le ticaret anlaşmasını daha geçen hafta yeni durdurdu. Yani ticaretini yeni durdurdu da. Kaldı ki orada da bir problem var. Onu da dün paylaştık biliyorsunuz. Şimdi İsrail'deki çeşitli şirketlerle anlaşmaları bulunan Türk şirketleri var. Bu taahhütlerini yerine getiremeyecek duruma geldiler. Şimdi ne olacak? Mesela Lübnan üzerinden bu kez malı göndermeye çalışıyorlar. Yani aslında bakarsanız bir şekilde ticaret devam edecek gibi görünüyor. Yani Türkiye'den direkt İsrail'e gitmeyecek de üçüncü ülkeler kullanılacak. Buradan başka bir yere gidecek, oradan İsrail'e gidecek veya İsrail'den başka bir ülkeye geçecek, oradan Türkiye'ye gelecek gibi görünüyor şu anda. Yani İsrail'i köşeye sıkıştıracak bir hamle, sadece Türkiye'nin hamlesi yetmez zaten ama gelmiyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 20 bin öğretmen ataması yapılacağını dün sabah saatlerinde duyurdu. Öğretmen atamalarında %50 KPSS puanı, %50 mülakat puanı belirleyici olacak dedi. Ya şu mülakattan halen daha vazgeçilmiyor. Büyük bir mülakat ısrarı var. Şundan bir türlü geri adım atılmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülakatlar kaldırılacak açıklamasına rağmen atılmıyor. Ne oldu? Yani yine mülakata devam. Şimdi bir defa %50, yani %50 KPSS puanı tamam da, yani KPSS için çalışacaklar. Yani sınavdan başarılı çıkacaklar. Ne bileyim 100 üzerindense değerlendirme, diyelim ki 100 üzerinden 90 alacak, 95 alacak, 100 alacak, 80 alacak, neyse. Ama sonra bir mülakata girecek, kendisine sorulan tuhaf sorulara cevap verecek. İşte tipine, tarzına, fikrine, ideolojisine, giyimine, ona buna göre karar verecek, öyle mi? Ha, sorarsanız öyle değil. Sadece mülakatta liyakat bakacağız falan diyecekler. Yani tırnak içinde yerseniz. Ya şu mülakattan halen daha vazgeçilemedi Türkiye'de. Sebebi çok belli. Bir ayrım yapalım. Yani öyle yüksek puanı kazandı diye hemen göreve başlamasın. Biz bir görelim, bir otursun bakalım karşımıza. Nasıl biriymiş? Bir bakalım hayata nasıl bakıyormuş? Kimmiş, neymiş, bir görelim. Bu isteniyor. 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecekmiş. Atama takvimi belli olmuş. 20 Mayıs'tan itibaren de Milli Eğitim Bakanlığı ön başvuruları almaya başlayacakmış. 10 Haziran günü sözlü sınav merkezleri ilan edilecek. 1 Temmuz'da sözlü sınavlar yapılmaya başlanacakmış. Sözlü sınavlar. 3.263 sınıf öğretmeni göreve başlayacakmış. En çok atama burada. 2.499 kadroyla özel eğitim öğretmenliği, 1.597 kadroyla da rehberlik öğretmenliği bunun arkasından geliyor. 1.594 kadroyla din kültürü ve ahlak bilgisi, daha sonra 968 kadroyla İngilizce öğretmeni. Yani alınacak olan öğretmenler sınıf öğretmeni, özel eğitim öğretmenliği, rehberlik öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce öğretmenliği. Ya atamalar bu şekilde. Yani ilk sırada yer alan atamalar böyle olacak. Bu arada öğretmenlerin istihdam sorunları araştırılsın önerisine AK Parti ve MHP'den tahmin edersiniz ki red oyu geldi. Yani acaba bir yumuşama olur mu siyasette? Öğretmenlerin sorunları veya işte emeklinin sorunu, asgari ücretlerinin sorunu, bunlar gündeme gelir mi? Gelirse siyasi partiler acaba bu yumuşama çerçevesinde bir araya gelebilirler mi? Hayır, bunu net bir şekilde anlıyoruz. İşte CHP sunuyor bir öneri. Öğretmenlerin istihdam sorunları araştırılsın diyor. Fakat netice itibariyle yine AK Parti ve MHP oylarıyla reddediliyor. Demek ki eski tas eski hamam. Aynı şekilde devam edecek meclisin çalışmaları, bunu anlıyoruz. Bu arada meclisin çalışmalarından bahsetmişken meclis genel kurulunda bir ilk de yaşandı. Dün başkanlık divanının tamamı ilk kez kadın milletvekillerinden oluştu. Meclis başkan vekili Gülizar Biçer Karaca yönetiyordu. Katip üyeler de Rümeysa Kadar ve Sibel Suiçmez'di. Dolayısıyla şöyle bir baktığımızda meclis genel kuruluna, başkanlık divanına 3 kadın oturuyordu yan yana. Nitekim zaten bununla ilgili Gülizar Biçer Karaca bir açıklama yaptı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinde unutulmaz bir anı yaşıyoruz. Başkanlık divanında ilk kez 3 kadın milletvekili yer alıyor. Bu önemli tarihsel kilometre taşı kadınların temsil gücünü ve cinsiyet eşitliğini ön plana çıkarıyor dedi. Ki daha da ön plana çıkarsın. Yani meclis sıralarında da %50 kadın olsun, %50 erkek olsun mesela. Yani daha da fazla görelim. Yani veya daha eşitlikçi bir şekilde görelim. Devam ediyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan bir açıklama var. Uzaktan çalışma ve esnek çalışmaya ilişkin önemli mesajlar veriyor. Esnek ya da uzaktan çalışma sistemlerine yönelik mevzuat üzerinde hazırlıkların sürdüğünü söylüyor. Değişime ayak uydurmak lazım diyor. Dolayısıyla şunu anlıyoruz ki Türkiye'de yakında, belki de bu sene içerisinde veya bu sene sonunda bilemiyorum, uzaktan veya esnek çalışma modelleri getirilebilir devlet tarafından veya hükümet tarafından, öyle söyleyelim. KDV oranları artacak mı? Yine bu seçimlerden sonra çokça konuşulan konulardan birisi oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan KDV oranlarının artırılacağı iddiasına ilişkin bir açıklama geldi ve KDV oranlarının artırılmasına yönelik bir çalışma bulunmamaktadır denildi. KDV tebliğinin KDV artışı olarak yorumlandığına dikkat çekilmiş ve KDV oranı artırılmamıştır denilmiş. Ki daha önce de Mehmet Şimşek bakan buna benzer bir cümle kurmuştu. Kısa bir reklam aramız var sevgili dinleyiciler. Reklamları dinleyelim. Reklamların ardından Kripto Odası'na kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kripto Odası devam ediyor. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi bunlardan bir tanesi Seçil Erzan davası. Şimdi diyeceksiniz ki ne davaymış, bir türlü bu dava doğru dürüst başlayamadı, bitemedi, sonuçlanamadı ve bir yandan sürekli yeni şikayetçiler çıkıyor. Bakın bu davanın ilk çıktığı günlerde, daha doğrusu bu olayın ilk çıktığı günlerde bunu yayında konuşmuştuk. Muhtemelen daha birçok aslında mağdur vardır ama bunların bir bölümü kendilerini saklamak için şikayetçi olmuyorlardır. Yani evet diyeceksiniz ki yani bir miktar para kaybetmiş, yani büyük miktarlar, hem de bu miktarlar nasıl olur da ortaya çıkmaz? İşte görünmek istemiyor. Demek ki o kaybettiği para bir şekilde onun için çok da fazla değerli değil veya kendi itibar kaybından daha iyi diye düşünüyor. Çünkü burada neden bir itibar kaybı düşünülüyor? En büyük eleştiri şu: nasıl oluyor da gidiyorsunuz o kadar büyük paraları elden birine teslim edip boş kağıtlara imza alıp dönüyorsunuz? Yani en çok merak edilen konu bu. Bir de yani bankaya gidip yatırmak yerine, yani yasal bir kuruma, kuruluşa vermek yerine nasıl oluyor da daha fazla kar amacıyla elden bu paraları teslim edip başka bir sisteme girmeye çalışıyorsunuz? Bu nedenle hele ki o dönem çokça fazla konuşulduğu için bu dava, o dosya içerisine girmek istemeyenler muhtemelen oldu. Dün bir başkasından bahsetmiştik. Bugün yine başka biri var ki o da Cüneyt Demir. Kapalı Çarşı'da Seçil Erzan'a elden 150 bin dolar verdiğini söylemiş. Böylelikle Seçil Erzan'dan şikayetçi olanların sayısı 28'e yükselmiş. İstenen hapis cezası ise 295 yıla yükselmiş. Şimdi Seçil Erzan ne zaman yeniden hakim karşısına çıkacak derseniz, 24 Mayıs tarihinde. Yani önümüzdeki günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak Seçil Erzan. Bu arada biliyorsunuz TV100'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu Arda Turan. Çeşitli açıklamaları vardı. Bel altı iddialardan rahatsızım. Biz helal paramızı gidip bankaya verdik, karşılığında imzalı kağıt aldık diye konuşmuş. Böyle bir açıklama yapmış. Aslında şu ana kadar belki de yaptığı en olumlu ve ılımlı açıklamayı gördüm ben. Seçil Erzan ne yapmış olursa olsun bir kadındır. Beni tanıyanlar bilir, benim parayla eğilecek başım yok. Yine çalışır, yine kazanırım. Geçmiş olsun, nezakettir. Herkese tavsiye ediyorum. Bir mağduriyet var. Bankanın da, insanların da mağduriyeti var. Uygun şekilde çözülsün. Ben bel altı iddialardan rahatsızım diyor. Yoksa biz götürdük, helal paramızı verdik bankaya diyor. Şimdi buradaki problem şu: bankaya vermediniz parayı. Yani para bankaya gitmedi. Bankaya verdiğinizi sandınız ama bankaya verseniz size bir bankanın makbuzu, dekontu, osu busu veya banka hesaplarınıza girerseniz internetten o parayı orada görürsünüz. İşte o öyle olmadı. Burada yüksek kar vaadi vardı. Yani kanılan şey bu oldu. Dolandırıldınız, evet. Yani burada ortada birincisi büyük bir mağduriyet var. Bir dolandırılma olayı var, doğru. Ama ikinci kısma geçince insanlar şunu eleştiriyor tabii. Ya bu kadar büyük paralar kazandınız. Artık bunu neden yani bankaya vermiyorsunuz da veya işte neden bir isterseniz borsada, isterseniz başka bir yerde yani resmi kurum kuruluşlarda değerlendirmiyorsunuz da bu paradan daha büyük para kazanayım ısrarınız var. Ve işte bu şekilde ondan sonra dolandırılıyorsunuz. Diğer birçok dolandırılan gibi. İnsanların eleştirisi buydu. Bir de yani bu para resmiyet kazanmış bir para olmuyor o zaman. Değil mi? Yani siz bunu elden teslim ederseniz yani götürüp de banka kayıtlarına girmezse falan resmiyet kazanmış bir para da değil. Buradan gelecek olan gelir de resmiyet kazanmış bir para değil. Bu da vergisiz bir para. Bu da ortaya çıkıyor tabii. Yani elbet bunun farklı açıları olacaktır ama şimdilik böyle bir açıklama gelmiş Arda Turan'dan. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Bunlardan bir tanesi ses yalıtımlı odada çocuklara cinsel istismarda bulunan bu Metin Şenay denen tip. Biliyorsunuz İstanbul'da Bağcılar'da 4 kız çocuğuna bu işletmiş olduğu dükkanda yaptığı ses yalıtımlı odada cinsel istismarda bulunuyordu. O anları kayıt altına almıştı. Bununla yargılanıyor Metin Şenay. İlk kez hakim karşısına çıktı ama dün birçok sivil toplum kuruluşu avukat gitti burada. Bulunmak istedi diyorum çünkü basına ve izleyicilere kapalı şekilde yapıldı bu yargılama. Hatta avukatlar da giremedi yargılamaya ve bu duruma tepki gösterdiler. Metin Şenay'ın 331 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor. İlk kez dün hakim karşısına çıktı. Dava da bu arada ertelenmiş ama duruşma dediğim gibi kapalı görüşülüyordu. Onu da hatırlatalım, 4 Haziran'a ertelenmiş mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için. Ya burada nasıl bir savunma çıkacak onu çok merak ediyorum. Ne savunması, nasıl bir savunma? İstanbul'da bir lisede dehşet yaşandı diyebiliriz Eyüp Sultan'da. Kendisini okuldan attığını öne sürdüğü okul müdürüne silahla ateş eden ve öldüren bir tipten bahsediyoruz. İşte bir çocuk vesaire falan diye açıklama yapıldı da 17 yaşında Iraklı. Yani yabancı uyruklu bir lise öğrencisi. Yani Türkiye'de zaman zaman öğretmene şiddet haberlerini falan görüyoruz tabii, duyuyoruz ama hani okuldan atıldı diye gidip kendisinin öğretmeni vurduğu, öldürdüğü falan, bunlar varsa da çok nadir olaylardır. Çok da hatırladığımız, bildiğimiz şeyler değildir. Şimdi işte iddia o ki bu Iraklı lise öğrencisi geçtiğimiz aylarda disiplin suçları sonucu okuldan atılmış. Ki çevrede esnafla röportaj yapılıyor. Diyorlar ki okulu da iyi biliyoruz, müdürü de biliyoruz. Disiplinli iyi bir insandı. Bu çocuk okuldan atılmış, 5-6 ay sonra gelip müdürü vuruyor. Biz de şaşkınlığa uğradık diyor. Yapılan açıklamalarda çevredeki vatandaşlardan, esnaftan. Şunu anlıyoruz bir defa. Yani İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaptı bu konuda. Diyor ki Alibeyköy mahallesinde faaliyet gösteren bir lisede silahlı kavga çıktığının belirlenmesi üzerine ivedi bir şekilde olay yerine intikal edilmiştir diyor. Yani silahlı kavga derken evet bir kavga vesaire falan belki ama hani birisi birisini öldürmüş. Yani böyle karşılıklı sanki silahlı bir çatışma çıkmış gibi bir durum yok. Buradan bu yanlış anlaşılmasın bu ifadeden. İşte daha sonra 2 adet boş komando ele geçirildi. O oldu, bu oldu. Yaşı küçük YK isimli şahıs. Böyle veriliyor haber. Daha doğrusu Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü böyle açıklıyor. Yaşı küçük YK isimli şahsın bu gerekçeyle okul müdürü İO isimli şahsı silahla yaraladığı belirlenmiştir diyor. İlk açıklamalar bu şekilde. YK isimli şahıs aynı gün görevlilerce yakalanmıştır diyor. Taksirle yaralama ve 6136 SKM yani silahla işte silahlı suçlara ilişkin bunu kanuna muhalefet suçlarından kaydı olduğu belirlenmiş. Ayrıca kayıp şahıs kaydının olduğu da tespit edilmiştir diyor. Bakar mısınız? Daha önce de yani kayıtları var. Taksirle yaralama suçundan kaydı var. 6136 sayılı kanuna muhalefet suçu var. Ateşli silahlar ve bıçaklarla diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçundan aranıyor. Araması var hakkında. Fakat bulunamamış. Kayıp şahısmış. İşte şimdi buldular ama maalesef olan bir öğretmenimize, bir okul müdürüne oldu. Yani Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok acı. Tabii bir göç sorununu yeniden karşımıza çıkarıyor. Uluslararası Göç Örgütü bir rapor hazırladı ki 2024 Dünya Göç Raporu'na göre Türkiye dünyada en fazla mültecinin yaşadığı ülke olmuş. Birinci sırada Türkiye var. Ki göç sorununa baktığımızda, bu koridorlara baktığımızda ilk koridor göçte kullanılan Meksika ile Amerika arasındaki geçiş. İkinci sırada Suriye-Türkiye koridoru geliyor. Sonra Ukrayna-Rusya diye devam ediyor. Burada da ikinci sıradayız. Ama göçte, daha doğrusu mülteci yaşamında birinci sırada yer alıyor Türkiye bu rapora göre. Halen daha bu sorundan kurtulabilmiş değiliz. İzmir'de nikahta dua. Şimdi dünden beri tartışılıyor bu konu. İşte Karşıyaka ilçesinde nikaha katılan bir kişi tören öncesi mikrofonu alıyor ve dua etmek üzere başlıyor duasına. Nikah memuru hanımefendi geliyor ve kendisini engelliyor. Diyor ki beyefendi, burası resmi bir daire. Burada mikrofona izin vermiyoruz. Resmi nikah kıyıyoruz. Evde yapabilirsiniz diyor. Ve daha sonra mikrofon alındıktan sonra orada bulunan kişi mikrofonsuz bir şekilde dua etmeye devam ediyor. Şimdi buna çeşitli tepkiler geldi. İki ayrı görüş var burada. Yani bir görüş şu, ne var yani dua etse? Bir görüş de şu ki, ben o görüşten daha yanayım, onu söyleyeyim. Ya bugüne kadar hiç böyle bir nikah dairesinde falan mikrofonu birilerinin alıp öncesinde mikrofonla dua ettiğini veya mikrofonu birilerinin alıp başka bir şeyler söylediğini falan gördük mü? Yani yarın öbür gün mikrofonu bir başkası alsa ve başka şeyler anlatmaya ve söylemeye başlasa ne olur? Mesela şu an birisi diyor ki ben dua etmek istiyorum. Bir başkası çıkıp kendi dininde dua etmek istese, bunlara da izin verilecek mi? Bir başkası çıkıp evlilik töreni öncesi ben bir konuşma yapmak istiyorum deyip evlilikle ilgili, müesseseyle ilgili veya işte belki de ucundan siyasete dokunarak, kanunlara dokunarak açıklamalar yapmaya kalksa, bunlar doğru olur mu? Olmaz. Dolayısıyla yani bunların önünü açmak doğru olmaz. Yoksa her önüne gelen bundan sonra nikah töreni öncesi gider mikrofonu alır, kendince bir takım açıklamalarda bulunur. Derler ki o zaman, ha bir dakika, bunu mu ayıracaklar? Sen şimdi İslamiyet'e göre mi dua ediyorsun? Başka bir şey mi söyleyeceksin? Ona göre mikrofonu vereceğiz. Bir de biliyorsunuz nikah dairelerinde bu nikah süreleri kısıtlı. Yani 15 dakikada bir hemen bu işin içeri girenler olacak. Oturacaklar, hemen nikah memuru gelecek, nikah kıyacak, hemen öbür kapıdan çıkacaklar. O arada diğer evlenecek olan çift ve işte davetliler girecek gibi şeyler var. Burada bir soruşturma başlatıldı falan demişler ama yani ben bu soruşturmadan bir şey çıkacağını açıkçası zannetmiyorum. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal da demiş ki, bir iletişim kazası olarak değerlendiriyorum bunu. Medeni kanuna göre nikah kıyılıyor burada diyor. Müftülüklerde de imam nikahı kıyılıyor. Burada mesele izinsiz söz alınması diyor. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani her önüne gelen o zaman mikrofonu alıp ben şunu yapacağım, ben bunu söyleyeceğim diyebilecek mi? Keşke bu dua ile ilgili önceden bilgi verilseydi demiş yaptığı açıklamada Behiye Yıldız Ünsal. Antalya'daki teleferik kazası da iddianame tamamlandı. Devrilen direği tutan cıvatalar elle bile açılabilir haldeydi denildi burada. Ki Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün asli kusurlu olduğu bilgisi var. 27 yıla kadar hapis cezası isteniyor sanıklarla ilgili. Mesut Kocagöz daha önceden teleferik hattının işletmecisi Anet şirketinin eski genel müdürü olduğu için ve onun dönemindeki denetimlere de bu iş denk geldiği için hakkında böyle bir kusur iddiası var iddianame içerisinde. Dün Türkiye Kupası vardı biliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Türkiye Kupası yarı final maçı vardı. İkinci maçta Beşiktaş Ankara Gücü'nü 1-0 mağlup etti ve Beşiktaş adını finale yazdıran ilk takım oldu. Bugün de Karagümrük Trabzonspor maçı var. 20.30'da başlayacak bu mücadele. İlk maçı Trabzonspor 3-2 kazanmıştı. Dolayısıyla ikinci finalist bu akşam belli olacak. Şimdi final finalist demişken, çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe Beko bu akşam Monaco ile karşılaşacak ki bu karşılaşma saat 20'de başlıyor. Deplasmanda oynayacak Fenerbahçe, seride durum 2-2 biliyorsunuz. Dolayısıyla bu akşam Final Four biletini almak için sahaya çıkıyor. Fenerbahçe parkeye çıkıyor saat 20'de. Antalya Spor'da teknik direktör Sergen Yalçın sezon sonunda görevi bırakacağını açıklamıştı. Kırmızı beyazlı kulüpten bir bilgi geldi. Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza ile prensip anlaşmasına varıldığı açıklandı. İmzaların sezon sonunda atılacağı bilgisi paylaşıldı. Ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs'ta Rams Park'ta oynanacak ki bu maça Fenerbahçe taraftarı da alınacak. 2400 Fenerbahçe taraftarı maçı tribünden izleyebilecek sevgili dinleyiciler. Geliyoruz bir programın daha sonuna. Mümkün olduğunca tüm başlıkları sizlerle Kripto Odası'nda paylaşmaya gayret ettik sevgili dinleyiciler. Cenk'e teknik masada teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.